SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 29 Nisan 2022 Cuma. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Artık tüm programlarımızı canlı olarak sunuyoruz ancak devam eden pandemi yüzünden her an yeni yasakların gelebileceği riskinde sürekli aklımızda tutmamız lazım. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adalıların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz var. Sonra da Avustralya siyasetine şekil veren en önemli oluşumlardan İşçi Partisi'ni inceleyeceğiz. Programın ikinci yarısında her cuma olduğu gibi Yavuz Oğan'la Türkiye gündemini tartıştığımız bölümde olacak. Gündem Gezi davası.
Yeniden aynı insanlar yargılandı, aynı iddialarla ve bu kez Osman Kavala bir öncekinde beraat etmişti. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Yani eğer idam kaldırılmasaydı idam cezasına mahkum edilecekti.
Sayın dinleyiciler, bugün Melbourne'deki stüdyomuzdan size canlı olarak sesleniyoruz. Bize göndereceğiniz mesajları hemen okumaya çalışacağız. Şimdiden mesajlar gelmeye başladı. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze saldırısı gerçekleştirdi. Muhalefet lideri Anthony Albanese COVID-19 izolasyonundan çıktı. Yardımcısı Richard Marles izolasyona girdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Osman Kavala'nın mahkumiyet kararına Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde itiraz edemeyeceğini öne sürdü. Ukrayna, başkent Kiev'e gerçekleştirilen kruz füze saldırısında en az bir kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Kiev Belediye Başkanı 2 füzenin konutları vurduğunu açıkladı. Saldırı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antony Guterres'le Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin birlikte Kiev'de düzenlediği basın toplantısından bir saat sonra gerçekleşti. Zelenski, Rusya'nın saldırının hesabını vermesi gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Mariupol kentinde demir-çelik fabrikasında mahsur kalanların tahliyesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.
Ukraine is an epicenter of unbearable heartache and pain. I witnessed that very vividly today around Kyiv.
Guterres, başkent çevresinde Rus saldırılarında tahrip olan yerleri de gezdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Kongre'den 46 milyar dolarlık Ukrayna'ya yardım paketini desteklemesini istedi.
We're not attacking Russia. We're helping Ukraine defend itself against Russian aggression.
Paket, askeri yardımın yanı sıra Ukrayna'ya ekonomik ve insani yardımı da kapsıyor. Biden, Rus işgaline karşı Ukrayna'ya yapılan yardımların pahalı olduğunu, ancak yardım etmemenin çok daha pahalıya mal olacağını kaydetti. Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığı Ukrayna'da bir İngiliz vatandaşının öldüğünü, bir diğerinden de haber alınamadığını açıkladı. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Scott Sibley, Ukrayna ordusuyla birlikte Rusya'ya karşı savaşırken öldü. Sibley'in eski bir İngiliz askeri olduğu bildiriliyor. Covid-19'a yakalanan muhalefet lideri Anthony Albanese, izolasyondan çıkarak seçim kampanyasına bu sabah tekrar başladı. Albanese bir haftadır evinde izolasyondaydı. Albanese, pazar günü resmi seçim kampanyasını Perth'te başlatacak. Doktorlar Albanese'den günlük çalışma saatlerini azaltmasını istedi. Albanese'nin COVID olmadan önce günde 16-20 saat çalıştığı bildiriliyor. İşçi Partisi Lider Yardımcısı Richard Marles, Kanal 9 televizyonuna yaptığı açıklamada Albanese'nin tekrar kampanyaya katılmasının kampanyayı olumlu etkileyeceğini söyledi.
We're really looking forward to Albo getting back on the park. I've been talking with Albo over the...
Şimdi dinlediğiniz Richard Marles da bugün COVID pozitif çıktı ve izolasyona girdi. Başbakan Scott Morrison, beklenenin çok üstünde çıkan enflasyon rakamı nedeniyle ekonominin idaresi konusunda dile getirilen eleştirileri göğüslemeye çalışıyor. Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı anlamına geliyor. Başbakan rakamdan pandemi ve Ukrayna savaşı gibi uluslararası koşulları sorumlu tuttu ve ekonomiye ilişkin kötü haberlerin sorumlusu olarak bu unsurları gösterdi. Başbakan seçmenlere sandıkta oylarını verirken ekonomi yönetimi konusundaki tecrübesini hatırlamalarını istedi.
I would urge Australians to focus on the choice about who you want to be in charge of the nation's finances.
Muhalefet ise enflasyon rakamlarının açıklanması ardından koalisyona yeni bir eleştiri dalgasıyla seçim kampanyasına devam ediyor. İşçi Partisi Maliye Sözcüsü Jim Chalmers, ekonomideki olumsuz gelişmelerden uluslararası durumun sorumlu olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Chalmers, bugünkü sorunların nedeninin uzun süredir devam eden yetersiz politikalar olduğunu ileri sürdü. Chalmers, başbakanın sürekli bahanelerin arkasına saklandığını da kaydetti.
This is a triple whammy of skyrocketing inflation, falling real wages and rising interest rates.
Avustralya'nın en büyük 4 bankasından 3'ü, Merkez Bankası'nın salı günü yapacağı toplantıda faizleri artırmasını beklediğini açıkladı. Westpac, National Bank ve ANZ, Merkez Bankası'nın resmi faiz oranını 3 Mayıs'ta 15 puan artırmasını bekliyor. Domain adlı emlak sitesinde uzman olarak çalışan Dr. Nicole Power, faizlerin artmasıyla emlak piyasasında pandemi sürecindeki fiyat patlamasının sona ereceğini kaydetti.
I think we are likely to see interest rates move higher very soon. And what we tend to find is there is a relationship between housing prices and interest rates as an inverse.
Merkez Bankası faiz oranlarına ilişkin kararını salı günü doğu kıyıları saatiyle 2'de açıklayacak. Victoria'da son 24 saatte 11.083 yeni COVID-19 vakası tespit edildi. 7 kişi hayatını kaybetti. New South Wales'teki vaka rakamı ise 11.903 oldu. New South Wales'te de hayatını kaybedenlerin sayısı 7. Batı Avustralya'da bu sabahtan itibaren maske takma zorunluluğu iptal edildi. Maske takmaya toplu taşım, hastane, yaşlı bakım merkezleri ve engellilerin kaldığı yerlerde devam edilecek. Batı Avustralya'da bugünden itibaren sadece COVID-19 pozitif çıkanlar ve yakınları 7 gün izolasyonda kalacak. Queensland'dan Batı Avustralya'ya gidenlerin ve yurt dışından gelen aşısızların izolasyonda kalma zorunluluğu da kaldırıldı. Güney Avustralya'da da COVID-19 kurallarında değişiklik yapılıyor. COVID pozitif çıkanların yakın temasları artık izolasyonda kalmayacak. Uygulama yarından itibaren başlayacak. Melbourne ve Sydney'deki aşı kliniklerinde 65 yaş altında olanlar ücretsiz grip aşısı olabilecek. Uygulama bugün başladı. Aşı olmak isteyenler Melbourne ve Sydney belediye binalarında aşı yaptırabilir. Yapılan araştırmalar 65 yaşın altında olan yetişkinlerin bu yıl sadece %35'inin grip aşısı yaptırdığını gösteriyor. Grip sezonunun bu yıl geçen yıldan daha kötü geçmesi bekleniyor. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Gezi davasında verilen cezaların yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gezi davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne itiraz edemeyeceğini öne sürdü.
Bu tabii ağırlaştırılmış bir müebbettir. Türk yargısının vermiş olduğu bu karara herkes saygı duymak mecburiyetinde. Artık ahimlik iş kalmadı, bitti o iş. Çünkü burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin ahimle artık alakası yok.
Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı ve emekli büyükelçi Rıza Tüzmen, mahkeme için Kavala'nın tutuklu veya hükümlü olmasının fark etmeyeceğini, dosyayı karara bağlayacağını öne sürdü. Muhalefet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davaya ilişkin değerlendirmelerini tehdit olarak değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Engin Altay'ın değerlendirmesi şöyle oldu.
Toplantı, gösteri, yürüyüşü yapmak, tepki hakkını kullanmak artık yasak. Yaparsan Gezi gibi yargıya gidersin, müebbeti yersin. Açık bir tehdit var.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun değerlendirmesi ise şöyle oldu.
Hükümeti devirmeye teşebbüs etmek, o zaman çok kısa zamanda muhalefet liderlerini toplasınlar, Çünkü muhalefet liderleri şu anda hükümeti devirmek için demokratik bir mücadele veriyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan dava dün Danıştay'da görüldü. Danıştay savcısı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmenin hukuka aykırı olduğunu söyledi ve kararın iptalini istedi. Duruşmaya Türkiye'nin dört bir yanından baro ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, avukatlar ve kadınlar katıldı. Davanın görüldüğü Danıştay'ın önünde polis kadınlara müdahale etti. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin 2022 Mart ayına ilişkin kiralık konut piyasa raporu açıklandı. Rapor, kira fiyatlarındaki sert artışın sürdüğünü ortaya koydu. Buna göre ülke genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları Mart ayı 23,5 arttı. Faturasını ödemediği için elektriği kesilen vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek için 3 ay elektrik faturasını ödemeyen Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir hafta karanlıkta kalma eylemi ardından elektrik faturasını ödedi ve evinin elektriği açıldı. Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın seçime tek başına kendi logosu altında gireceği açıklamasına yönelik değerlendirmeler sürüyor.
Demokrasi ve Atılım Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır.
Babacan'ın açıklaması Deva Partisi'nin Millet İttifakı dışına çıktığı anlamına mı geliyor? Babacan bu soruya şöyle yanıt verdi.
Altılı Masa'da bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız.
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Engin Altay açıklamayı şöyle değerlendirdi.
27. dönem milletvekili seçimi oy pusulası. Millet İttifakı var, CHP, Saadet Partisi, İyi Parti. Önümüzdeki seçimde Millet İttifakı sütunundaki parti sayısı artabilir. Sayın Babacan'ın da söylediği bu, ittifaktan ayrılıyorum demiyor. Müstakil gireceğim seçime diyor.
Deva Partisi sözcüsü İdris Şahin, ittifakın Cumhurbaşkanı adayını destekleyeceklerini söyledi.
Bu karardan en fazla da AK Parti cenahının rahatsız olduğunu da görüyoruz. Çünkü o arada kalan kararsızların tamamının birinci önceliği ve tercihinin biz Deva Partisi olduğunu biliyoruz.
İYİ Parti lideri Meral Akşener de Deva Partisi'nin Millet İttifakı'ndan ayrılmadığını kaydetti. İstanbul'da öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının devrinden 3 hafta sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a ziyarete gitti. Erdoğan, yeni bir dönemin başlaması gayretinde olduklarını söyledi. Türkiye, 7 Nisan'da Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesiyle ilgili davada yargılamayı durdurmuş ve dosyayı Suudi Arabistan'a devretmişti. Muhalefet, adımın Türkiye'nin döviz girdisi yaratma ihtiyacı nedeniyle alındığını belirterek kararı eleştirmişti. Rezervleri eriyen Merkez Bankası'nın görüşmeleri devam eden swap anlaşmaları arasında Suudi Arabistan'da bulunuyor. Türkiye'de son 24 saatte 2256 kişinin testi COVID-19 pozitif çıktı. 15 kişi vefat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Türkiye'deki ekonomik krizin Türkiye için bir fırsat olduğunu söyledi. Bilal Erdoğan, Türkiye'nin bu fırsattan güçlenerek çıkabileceğini öne sürdü. Göç İdaresi Başkanlığı bu yıl sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 23.853'e ulaştığını açıkladı. Başkanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada 2022 başından bu yana Afganistan'a 30 charter seferi gerçekleştirildiği kaydedildi. Para durumu şöyle: 1 Avustralya doları 10 lira 54 kuruş, 71 Amerikan ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Bugünkü hava durumunu veriyorum. Perth parçalı bulutlu 21, Adelaide yağışlı 22, Melbourne geç saatlerde yağışlı 25, Hobart ara sıra yağışlı 25, Canberra parçalı bulutlu 22, Sydney parçalı bulutlu 27, Brisbane yağışlı 27, Darwin yağış olasılığı var 33 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Haber bülteni için İsmail Kayhan'a teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe programını dinliyorsunuz. Birazdan 21 Mayıs'taki seçimlerden sonra ülkeyi yönetmeyi hedefleyen Avustralya İşçi Partisi'ni inceleyeceğiz. Programın ikinci yarısında Yavuz Oğan'la Gezi davası kararlarını konuşacağız. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz var. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Çok sayıda mesaj gelmeye başladı bile. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, mesajlarınıza geçmeden önce ufak bir anons yapmak istiyorum. Federal seçimler kapsamında SBS önemli göçmen toplulukların bulunduğu bölgelerde çeşitli etkinlikler düzenliyor. Yarın Melbourne'un kuzeyinde Türkçe konuşan toplumun yoğun olarak yaşadığı Caldwell bölgesinde adaylarla bir tanışma etkinliği düzenleyeceğiz. SBS Türkçe olarak yarın sabah saat 10'da Broadmeadows Central'da olacağız. Sabah 10 ile 14 arasında Broadmeadows Central alışveriş merkezindeki Kmart'ın önünde standımız olacak. Ben de orada olacağım ve ayrıca Liberal Parti'den, İşçi Partisi'nden ve Yeşiller'den de temsilciler olacak, adaylar olacak. Milletvekilleri, adayları olacak. Soru sorma imkanı bulacaksınız. Hem bana, yani yorumlarınızı bekleyeceğiz, kaydedeceğiz ve pazartesi günkü programımızda yayınlamaya çalışacağız bunu. Lütfen takvimlerinize not edin. Yarın sabah 30 Nisan, yani yarın sabah saat 10 ile 14 arasında Broadmeadows Central'da olacağız, Kmart'ın önünde. Şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Hacı Tokdemir Bey'in mesajı şöyle. Tüm kumpas davalarının başsavcısı Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı Erdoğan dün gene insanlık suçu olarak dini gene ağzına doladı ve Dolmabahçe Sarayı'nda bira, Kabataş'ta başörtülü bacımıza yapılan gerçek dışı iddiaları gündeme getirdi. Dindarlık ahlak ise Dolmabahçe imamı, ben böyle bir şey görmedim, ben Allah'ın adamıyım, Tayyip'in değil, Allah'tan korkarım, yalan söyleyemem dedi ve oradan oraya sürüldü. Uşak valisinin kocası da Kavala kararları yanlıştır, hukuksuzluk dedi. Eşi vali olan hanım efendi görevden alındı. Demek ki Türkiye'de demokrasi, hak, hukuk, adalet sarayda oturan zattın iki dudağı arasında, bu tek adam rejimi felakettir diyor. Necdet Çimenli Bey'in mesajı Avustralya siyasetiyle ilgili. Avustralya siyaseti özellikle bu dönemde hayat pahalılığı ön planda. Haberlerde dinlediğimiz gibi Scott Morrison bu konuda büyük baskı altında. Necdet Çimenli Bey'in mesajı da şöyle. Seçmenler zorlu bir yarışın sonunda Morrison'ın yaptığı hatalardan dolayı az farkla Albanese'yi yeni lider yapacaklar tahmininde bulunmuş Necdet Çimenli Bey. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, yanlış olan bir şeyi eleştiren kişi ister AKP'li ister muhalif kim olursa olsun hemen cezalandırılıyor. Örneğin valinin eşinin yaptığı bir eleştiri yüzünden hemen merkeze alındı demiş bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım'ın mesajı şöyle. 2002'de dünya ekonomisinde kendine yeten güçlü ülkeler arasında Türkiye 17. sıradaydı. Aradan geçen 20 yılda bugün Türkiye'm 89. sırada. Evet, AKP son hızda uçuşa devam ediyor. En vahimi ise üretimi olmayan bir ülkede başka ülkelerin patentleriyle ekonominin şahlanacağını zanneden güzel Türk halkıdır demiş bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım'ın mesajı program başlamadan gelmişti. O yüzden yani o bende bir merak uyandırdı. Kişi başı gelir açısından dolar üzerinden Türkiye 89. sıraya geriledi. Fatoş Hanım haklı. Şimdi ona baktım sonra 2002'de Türkiye'nin kişi başına düşen milli geliri dolar üzerinden 3688 dolarmış. Ve 10 sene içinde bunu 12615 dolara çıkartmış AKP hükümeti. Ama 2013'ten beri sürekli düşmekte. Şimdi 10.000'in altında, hatta 9.000'in altında 8.538 dolara düşmüş durumda. Hatta son şeylerden sonra, TL'nin gerilemesinden sonra, devalüasyonundan sonra bunun daha da düşmüş olabileceğini düşünmemiz lazım. Yani Fatoş Hanım'ın mesajını üzerine bunu araştırmalarımı sizle paylaşmak istedim. Mahmut Bey, 41 senedir yaşadığım Avustralya'da hiçbir siyasetçinin yargıya müdahalesine şahit olmadım. Fakat Türkiye'de yargıya ve yargıçların almış olduğu kararlara hemen müdahale edilip alınan kararları bozuyorlar. Bunda Osman Kavala sadece bir örnektir. Herkese iyi hafta sonları demiş Mahmut Bey. Mustafa Bey'de Osman Kavala'ya müebbet hapis cezası verdiler ama 90 kişi öldüren bir dinci örgüte bağlı katili serbest bıraktılar. Türkiye'de adaletin ve yargının geldiği son nokta, ülkenin Cumhurbaşkanı FETÖ ile beraber yıllarca ortaklık yaptığı Türkiye'nin düzelmesi artık çok zor demiş Mustafa Bey. Evet, son dönemde, son günlerde özellikle Gezi davası kararı sonrası Türkiye'den, Türkiye konusundaki mesajlar yoğunlukta, özellikle Gezi davası hakkındaki yorumlar. Bu konuda ikinci yarıda Yavuz Oğan'la konuştuk. Bu konudaki detaylı bölümde dinleyeceğiz biraz sonra. Ancak önce Avustralya İşçi Partisi'nin hakkında derlediğimiz bölümü sunmak istiyorum size. Ülkeyi yönetme şansı olan iki siyasi partiden biri Avustralya İşçi Partisi. Şimdi İşçi Partisi'ni inceliyoruz. Avustralya İşçi Partisi ülkenin en eski siyasi oluşumu. Federasyonun ilan edilmesinden önce sendikal hareketten türeyen dünyanın en eski işçi partilerinden biri. Avustralyalılar İşçi Partisi'ne ana muhalefet partisi olarak bakıyor. Mevcut İşçi Partisi liderliğinin 21 Mayıs'tan önce halkın kendisine potansiyel hükümet olarak bakmasını sağlaması gerekiyor. 1890'larda ekonomik krizle mücadele eden Queensland'li işçiler kendilerini temsil edecek bir parti arayışına girdi. 1899'da ise Avustralya İşçi Partisi Queensland'de ilk hükümetini kurmuştu bile. 1901'de Avustralya Federasyonu'nun kurulmasından sonra da ulusal parlamentoya temsilcilerini gönderdi. 1904'te Chris Watson azınlık hükümetini kurdu ve başbakan olan ilk İşçi Partisi lideri oldu. 1910'da federal seçimlerden sonra İşçi Partisi, federal parlamentoda çoğunluğu kazanan da ilk parti oldu. Partinin en ikonik liderlerinden biri Gough Whitlam. Seçmenleri tarafından reformlarıyla övülen Whitlam, genel vali tarafından azledilen ilk ve tek Avustralya Başbakanı olarak tarihe geçti.
Well may we say God save the Queen.
Whitlam, kraliçe çok yaşa diyor olabiliriz ancak genel valiyi hiçbir şey kurtaramaz diyor. 11 Kasım 1975'te genel vali Sir John Kerr, bütçesini meclisten geçiremeyen Whitlam'ı azledip liberal lider Malcolm Fraser'a geçici başbakanlık görevini vermişti. Yapılan federal seçimlerde ise halk İşçi Partisi'ni cezalandırdı. Bir başka ikonik İşçi Partisi lideri de eski Avustralya Sindikalar Konseyi Başkanı Bob Hawke. 1983'ten 1991'e kadar ülkeyi yöneten Hawke, İşçi Partisi'nin en uzun süre hizmet eden başbakanı. Bir ay içen sıradan bir Avustralyalı olarak tanınan Hawke, herkesin konuşabileceği bir lider olarak öne çıktı. Avustralya'nın Amerika Kupası yat yarışını kazanması sonrası söyledikleriyle biliniyor.
I tell you what, any boss who sacks anyone for not turning up today is a bum.
Bugün işe gelmeyen birini işten atacak patronun serseri olduğunu söyleyen Hawke, ancak çalışanın bir sonraki gün arayı kapatması gerekiyor diye konuşuyor. Kupanın tüm ülkeyi birleştiren muhteşem bir gelişme olduğunu da söylemi, ayrıca ekonomik reformlarıyla da öne çıktı. Avustralya dolarını dalgalı kura geçirerek ekonomiyi dünyaya açtı. Ancak aynı zamanda ekonomik depresyonla da mücadele etmek zorunda kaldı. İşsizlik oranı Hawke döneminde büyük buhrandan beri görülen en yüksek seviyeye çıktı. Hawke aynı zamanda parti içi liderlik çatışmalarıyla da gündeme geldi. Hazine Bakanı Paul Keating, Hawke'un birkaç yıl önce yerini kendine bırakacağına söz verdiğini belirterek isyan bayrağı açtı. Hawke dönemini kapatan Keating de 1991'de liderliği ele geçirip 1995'te seçimi kaybedip emekli oldu. Liderlik için mücadele iktidara gelen İşçi Partisi için tanık olduğumuz bir sıkıntı. 2007'de Kevin Rudd güçlü bir çoğunlukla partiyi iktidara getiren bir İşçi Partisi lideri oldu. Rudd'ın yaptığı ilk işlerden biri ailelerinden koparılan Avustralya yerlilerine, yani çalınan nesillere ulusal özür dilemekti.
We apologize especially for the removal of Aboriginal and Torres Strait Islander children from their families, their communities and their country. for the pain, suffering and hurt of these stolen generations, their descendants and for their families left behind, we say sorry.
Ancak Rudd yılları liderlik mücadelesiyle de geçti. Yardımcısı Julia Gillard, liderlik için mücadele edeceğini ima edince Rudd 2010 Haziran'ında hem İşçi Partisi liderliğinden hem de başbakanlıktan istifa etti. Gillard ülkenin ilk kadın başbakan yardımcısıydı ve sonrasında ilk kadın başbakanı da oldu. Gillard'ın liderliği de sıkıntılı bir dönemdi. Hem liderliği geri almaya çalışan Rudd'la hem de Liberal Parti'nin lideri Tony Abbott'la mücadele ediyordu.
I rise to oppose the motion moved by the leader of the opposition. And in so doing I say to the leader of the opposition.
Abbott'ın söylemlerinin cinsiyetçi ve kadın karşıtı olduğunu söyleyen Gillard, hükümete bu adam ne şimdi ne de gelecekte bu konularda ders veremez diye konuşuyor. Ama Gillard'a hasar veren hep parti için mücadele oldu. Rudd önce Şubat 2012'de parti liderliği için girişim başlattı ve başarısız oldu. Sonra Gillard'ın kendisi liderliğini perçinlemek ve liderliği üzerindeki kara bulutları dağıtmak için partisinin meclis grubundan yeni oylama istedi. Bu sefer Rudd aday bile olmadı ve Gillard Rudd kazandı. Ancak 2013'ün Haziran ayında bu sefer Rudd başarılı oldu ve başbakanlığı ve parti liderliğini geri aldı. Ancak halk 2013'ün Eylül ayında İşçi Partisi'ni yeniden cezalandırdı ve federal seçimlerde de İşçi Partisi yenik düştü. Parti için mücadeleler sırasında kilit rol oynayanlardan biri de Victoria'lı eski sendikacı Bill Shorten'dı. Önce Gillard'ı destekleyip Rudd'ı düşürdü ve sonra Rudd'ı destekleyerek Gillard'ın kariyerini bitirdi. Rudd'ın seçim yenilgisi sonrasında da İşçi Partisi'nin lideri oldu. Ancak Shorten'ın liderliği de uzun sürmedi. 2019 seçimlerine favori olarak giren Shorten, son zamanların en sürpriz seçim yenilgilerinden birini aldı.
This has been a top campaign. Toxic at times. But now that the contest is over, all of us have a responsibility to respect the result. Respect the wishes of the Australian people and to bring our nation together.
Başbakan Scott Morrison'a yenilen Bill Shorten seçim kampanyasının zorlu geçtiğini ancak seçimlerin sona ermesiyle beraber sonuçlara saygı duyulması gerektiğini söylüyor. Zamanın halkı bir araya getirme zamanı olduğunu, İşçi Partisi'nin de artık yeni bir liderle yola devam etmesinin gerektiğini söylüyor. Sydney Üniversitesi'nden hükümet ve siyaset uzmanı Dr. Peter Chen, 2019 seçim sonuçlarından sonra anket şirketlerinin de sıfırdan metodolojilerini yeniden inşa ettiklerini söylüyor.
You only need to, you know, slightly make some errors in the way in which you sample people and you get that sort of distorted result. And so the question I guess for
ankette kullanılan nüfusun analizinde ufak bir hata yapılmasının sonuçları büyük oranda etkilediğini söylüyor. Anketçiler özel şirketler, üniversitelere bağlı değil diyen uzman, tek işleri de bu. Şimdi sormamız gereken şey, önceki seçimlerden sonra anket tekniklerini güncellediler mi, güncellemediler mi? 2019 seçim yenilgisinden bir gün sonra Anthony Albanese, İşçi Partisi liderliği için aday olduğunu açıklamış ve 30 Mayıs 2019'da da rakipsiz bir şekilde lider olmuştu. Dr. Chen, partinin şimdi halkın gözünde kendini potansiyel hükümet olarak konumlandırmak istediğini söylüyor. Ayrıca pandemi yüzünden seçmenin hiç olmadığı kadar riskten korktuğunu ve değişim istemediğini de belirtiyor ve bu da İşçi Partisi için büyük bir sıkıntı.
Sometimes when things are a little bit uncertain, like they are now with COVID and the war in Europe and international trade and tensions with China and things like that, sometimes people will.
COVID pandemisi Avrupa'da savaş ve Çin'le ticari ve stratejik gerilim gibi istikrarsızlık unsurlarının halkı riske karşı tavır alma ettiğini söyleyen Chen, bu yüzden İşçi Partisi'nin yapması gereken şeyin halkı hükümet değişikliğinin bir risk oluşturmadığına ikna etmek olduğunu söylüyor. İşçi Partisi için iki önemli konunun ulusal güvenlik ve ekonomi yönetimi olduğunu, genel olarak son 20 yılda liberal ulusalcı koalisyonunun bu iki konuda daha iyi performans sergilediğinin düşünüldüğünü belirtiyor. İşçi Partisi'nin bu kanıyı kırıp biz de bu konularda çok iyiyiz demesi gerektiğini belirtiyor. Sayın dinleyiciler, federal seçimler 21 Mayıs'ta ve hem İşçi Partisi hem Liberal Ulusalcı Koalisyon son derece yoğun bir seçim trafiği yürütüyor ve tekrar etmek istiyorum. Yarın da biz bu partilerin adaylarını sizle tanıştıracağız. Caldwell bölgesindeki adayları Broadmeadows Central'da sizinle tanıştıracağız. Sayın dinleyiciler, saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.35'i göstermek üzere ve şu anda 14.35'i gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce biz Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Bu hafta Türkiye Gündemi bölümünde gazeteci Yavuz Oğan'la Gezi Parkı davasını konuştuk. Yeni bir Türkiye Gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, bu haftaki gündemin merkezinde Gezi Parkı davası kararları var. Gezi davasında baştan sona tuhaflıklar vardı. Kavala 2 yıldır hapiste olduğu suçlamalardan beraat ederken daha önce beraat ettiği suçlamalardan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis aldı. Diğer sanıklar da 18'er yıl hapis cezası aldı. AK Partili hakimden ciddiye alınmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar bize biraz süreci anlatabilir misiniz lütfen?
Belki de Türkiye tarihinde birden fazla yargılanan tek olay diyebiliriz Gezi için. Çünkü bugün 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Taksim dayanışma üyeleri daha önce yargılandılar ve beraat ettiler. Savcılar bu beraat kararına itiraz bile etmediler ve o beraat kararları kesinleşti. Sonra Osman Kavala ile birlikte tekrar yargılandılar, tekrar beraat ettiler ve üst mahkeme, İstinaf Mahkemesi bu beraat kararını bozdu. Bozarken de şöyle bir ifade kullandı. Çarşı davası vardı Gezi sürecinde. Onlar işte dozer kullanmışlardı ve bir tehdit oluşturdukları iddia ediliyordu. Ve sanki öyle bir hava vardı ki bu Gezi'den dolayı zorla hükümeti düşürme eylemi, işte o dozer kullanımını o zora dahil edip bunun tekrar görüşülmesini istedi. Ve Osman Kavala da bu sistemin içindeydi. Kavala 4 yıldır cezaevinde ve yargılananlar içinde cezaevinde olan tek insan. Sonra mahkeme bu çarşı davasıyla birleştirilsin önerisiyle birlikte yeniden görülmeye başlandı. Çarşı davasıyla Taksim dayanışmanın, Osman Kavala'nın bir bağlantısı bulunamadı. Ve çarşı davası fiili olarak yeniden ayrıldı. İlk duruşmada, ilk davadaki gibi yeniden aynı insanlar yargılandı. Aynı iddialarla ve bu kez Osman Kavala bir öncekinde beraat etmişti. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Yani eğer idam kaldırılmasaydı idam cezasına mahkum edilecekti. Diğer Taksim dayanışma üyeleri, Mücella Yapıcı, 72 yaşında bir aktivist, şehri koruyan, yeşili koruyan, tarihi koruyan bir isim olarak biliniyor. Bu yaşına kadar bu sistemin içinde kalmış, evi bile yok, kirada oturduğu ortaya çıktı tutuklandığında. O cezaevine girdi 18 yılla. Başka isimler var, onlar da hak savunucuları, avukatlar ve işte Taksim dayanışma içinde yer bulan şehir planlamacılar. Onlar da cezaevine girdiler ki onlardan Tayfun Kahraman 2-3 yaşındaki çocuğuyla vedalaşırken çekilen görüntüler bu olayın simgesi haline geldi. Çok vicdanları sıkıntıya sokan bir durum. Daha önce Bülent Arınç bu meseleyle ilgili açıklamalar yapmış ve Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Konseyi üyeliğini, oradaki koltuğunu kaybetmişti. Ve o dönemde Kavala'yla ilgili iddiaların aslında delilsiz olduğunu iddia etmişti. İşin daha enteresan tarafı, Osman Kavala Ahim'den iki defa ihlal kararı aldı. Türkiye bu kararları uygulamadı diye izlemeye alındı Avrupa Konseyi'nde. Şimdi hatta bundan bir ceza alması da mümkün görünüyor. İşte bu meseleler sonrasında bugün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı suçlamadan tahliye edildi Osman Kavala. ve ajanlıkla suçlandı. Oradan tutuklama kararı verildi Osman Kavala'ya. Sonra 2 yıl geçti üzerinden. Şimdi verilen karar yeniden tahliye olduğu o suçlamadan ağırlaştırılmış müebbet ve tutuklu bulunduğu ajanlıktan da tahliye, beraat. Yani böyle bir karmaşık, çarpık bir tabloyla karşı karşıya kaldı Türkiye. Ama hükümet bunu kendisine bir tehdit olarak gördü. Bunu her fırsatta, her platformda söyledi. Olmayan şeyleri olmuş gibi de anlattı. Mesela Bezmi Alem Taksim'deki camilerde bira içildiği iddiası o camilerin müezzinleri tarafından reddedildi. Reddettiği için o müezzinler o camilerden sürüldü ama iktidar bu reddetmelere rağmen bu iddiasını devam ettirdi. Kabataş'ta işte başörtülü kadına yanında çocuğuyla birlikte şiddet uygulandığı iddiası önce iktidara yakın gazeteler tarafından çok yaygın bir şekilde kullanıldı, haber haline getirildi. Sonra o görüntüler ortaya çıktı. Aslında öyle bir şey olmadığı da tespit edildi. Yalnız o dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan da meydanlarda bu meseleyi çok ciddi biçimde kullanmıştı. Yani Gezi nereden bakarsanız bakın sanki Türkiye'de AK Parti iktidarına karşı çıkanlarla onu destekleyenler arasında bir gerilim halini almıştı. Hükümet de o dönemden bugüne kadar bir aslında genelde politika yapma biçimi bir düşman yaratmakla devam ediyor. Yani olumsuzlukları hep bir düşmana yüklemek. Gezi de o düşmanlardan biri olarak görüldü. Bugün de aslında o durum değişmiş değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu karar sonrasında Kavala'yı Soros'un Türkiye'deki temsilcisi olarak yeniden ilan etti. Geçmişte de benzerlerini söylemişti. Ve mahkeme kararına herkes saygı duysun dedi. O dönemde Dolmabahçe'deki başbakanlık konutuna dozerlerle kanal kazıldığını söyledi. Aslında öyle bir şey yok. Olmadı öyle bir şey. Doğru bir dozer vardı ama o Dolmabahçe'deki başbakanlık ofisine bir kanal kazmış değil. En azından öyle bir görüntü söz konusu değil. Üstelik Cumhurbaşkanı Erdoğan da o dönemde başbakandı ve Türkiye'de değil. Hakimlerden biri bu dosyadan ceza verilemeyeceğini iddia ederek karara muhalefet şerhi koydu ve delil yok dedi dosyada. Dinleme kayıtlarının yasal olmadığını söyledi. Üstelik yasal olsa bile o kayıtlarla bu cezaların verilemeyeceğine ilişkin de tespitini karara muhalefet şerhi olarak koydu.
Yavuz Bey, sanki muhalefet de daha önce olmadığı kadar Gezi'yi sahiplenmiş gibi görünüyor. Özellikle muhalefet liderleri beklediğimizden sert konuştu bu hafta, değil mi karar sonrası?
Muhalefet partileri geçmişte iktidarın sertlikten nemalandığını düşünerek bu tip olaylarda biraz daha yumuşak tepkiler gösteriyorlardı ve seçmenleri tarafından da eleştiriliyorlardı aslında. Bu meselenin ne kadar vicdanlara sıkıntı yarattığını görmüş olmaları gerek ki her zamankinden çok farklı tepki gösterdiler. Kemal Kılıçdaroğlu kavgadan bahsetti ve çok kısa bir konuşma yaptı grupta. Son derece sert bir konuşma yaptı. Meral Akşener bir gün sustu. Ertesi gün hem Gezi'yi çerçeveleyen bir açıklama, değerlendirme yaptı. Hem de Gezi'ye sonuna kadar sahip çıktı. Üstelik merkez sağda bir parti olarak Gezi'den direniş diye bahsetti. Bu da aslında seçmenin rahatsızlığının muhalefet partilerinin liderlerinin üsluplarına nasıl yansıdığını göstermesi açısından önemliydi. Sadece ikisi değil, hem Gelecek Partisi'nden hem Deva Partisi'nden hem Demokrat Parti'den son derece sert açıklamalar geldi kararlara ilişkin. Çünkü adalet güvenliği yoksa aslında insanların yaşama güvenliği yok. Bunu izah eden açıklamalar yapıldı. Enteresan bir tepki de Doğu Perinçek'ten geldi. Perinçek, biz de oradaydık. Eğer bu suçsa gelsinler biz de alsınlar dedi. Son dönemde hükümetin politikalarını destekleyen bir isim, Vatan Partisi'nin genel başkanı, bu olayda son derece sert tepki gösterdi.
Yavuz Bey, verilen cezalar da beklenenin çok üstündeydi değil mi? Şimdi ne olacak acaba?
Aslında bir ceza verileceği bekleniyordu. Çünkü Osman Kavala 4 yıl aşkındır cezaevinde ve boşu boşuna yattı dedirtmesi beklenmiyordu yargı mekanizmasının Kavala'yı. Ama bu kadar da ağır ceza verileceği beklenmiyordu doğrusu. Cezaevine giden 18 yıl ceza verilen isimlere 18 yıl ceza verilmesi hiç beklenmiyordu. Cezaevine gönderilmesi beklenmiyordu. Onlar biraz hem avukatları hem kamuoyu hem de bu cezaya maruz kalanlar açısından şok oldu diyebiliriz. Bu bitmiş değil tabii. Bundan sonra isnaf süreci var. İsnaf mahkemesine gidecek. Orada dosya görülecek. Orada bu cezalar onanırsa bu sefer Yargıtay süreci var. Hukukçuların tamamı kararın siyasi olduğuna ilişkin tespitlerini paylaşıyorlar. Bu şartlar altında isnaftan ya da Yargıtay'dan dönme ihtimali çok yüksek. Ama tabii suçu olmadığına inanılan isimler bu süreci cezaevinde geçirecekler. Yakınlarından, sevdiklerinden, annelerinden, babalarından, kardeşlerinden, eşlerinden, çocuklarından uzak olarak geçirecekler ki cezaevinde geçirilen bu sürenin hiç telafisi yok. Kavala ise ayrı bir durum. O yıllardır cezaevinde tutukluydu, şu ana kadar tutukluydu. Bundan sonra hükümlü
oldu. Yavuz Bey, karar aynı zamanda Türkiye yargısının mevcut durumu hakkında da bir fikir veriyor. Aynı yargı 2023 seçimlerinde seçim kurullarında kararları alacak değil mi?
Darbe girişiminin ardından FETÖ'yle bağlantısı nedeniyle binlerce hakimin görevlerine son verildi. Ki bu doğru bir karardı. Sonra o boşlukların doldurulması için de bir takım esnemeler yaratıldı hakim savcı olma konusunda. Oradaki en kritik esneme avukatların hakimliğe ve savcılığa geçmelerine müsaade edildi. Onların sınava girmeleri gerekiyordu. Bir dönem sınavsız girmelerine müsaade edildi. Belli şartları taşıyorlarsa bir dönem 70 olan sınav notu 50'ye düşürüldü. Böylece muhalefetin iddiasına göre AK Parti'ye yakın, hatta AK Parti teşkilatlarında görev yapmış birçok hakim, savcı sistemin içine girdi. Avukatlıktan geçen hakimler, savcılar kritik noktalarda görev almaya başladılar. Tabii şimdi seçimler var. Eğer bir düzelme olacaksa seçimlerden sonra olacak. Ama seçimleri kontrol edecek mekanizma da şu anda görev yapan hakimlerden oluşacak. Ama bu tartışmaları izlerken şunu da unutmamak lazım. Seçimlerde siyasi partilerin kazanması için seçmenlerden oy almaları gerekiyor. Doğru, seçim kurulları önemli. Ama sonuçta siyasi partiler sandıkları kontrol ediyorlar. Eğer muhalefet yeteri kadar teşkilatlanır ve sandık başında yeteri kadar görevli bulundurursa seçim kurulları tabii ki kritik ama oraya gitmeden meseleleri çözme imkanına sahip olur. Çünkü sandıklardaki bütün ıslak imzalı belgelere ulaşma imkanına sahip muhalefet ki bu konuda altılı muhalefet bloğu bir arada çalışma da yapıyor. Seçim güvenliği onların da en kritik çalışma, ortak çalışma alanlarından, başlıklarından birisi.
Sayın dinleyiciler, bu bölümü programa sığdırmak için biraz kısmak zorunda kaldık. Hepsini dinlemek istiyorsanız sbs.com.au/turkish web sitemizi ziyaret edebilirsiniz veya SBS Turkish Facebook hesabımıza gidebilirsiniz.
SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, birazdan spor bölümümüze geçeceğiz. Ancak sizden çok mesaj geldi, onları okumak istiyorum. Ancak iki mesaj veya daha fazla gönderenlerin mesajlarını okuyamayacağım. Sonra okumaya çalışacağım. Şimdi herkesten mesaj okumak istiyorum o yüzden. Şimdi ismini vermeyen bir dinleyicimiz, tebrikler tebrikler Sayın Bahçeli, ikinci maaşınızı fazlasıyla hak ettiniz demiş. Hele hele gayrimüslim kelimesini televizyonda gayrimüslim telaffuzunuzu tekrarlamak şanınıza yakışır. Bu kelimeyi Türkiye'de yıllardır duymuyorduk demiş bu dinleyicimiz. Komutan Rumuzu dinleyicimiz, tek adam rejiminde Türkiye'de güvenilir tek kurum kaldı mı acaba diye soruyor. Yasama, yürütme ve yargı hiç bu kadar aciz kalmamıştı demiş bu dinleyicimiz. Fevzi Bey, Avustralya siyaseti hakkında konuşuyor. Sayın Başbakanım, enflasyonu dış güçlere bağlıyorsun. Peki bizden topladığın vergileri de bunlara mı veriyorsun demiş bu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir başka dinleyicimizin mesajı, Soros'la görüşen ve desteğini alan tek lider Erdoğan'dır. Hala medyada foto ve videoları duruyor demiş bu dinleyicimiz de. Turan Ergün Bey, İşçi Partisi lideri iyi bir hatip değil. Masa etrafına da davet edilmiş bir akademisyen gibi konuşuyor. Bu yeterli değil. İşçi Partisi'nin işi çok zor yorumunda bulunmuş. Bir başka ismini vermeyen dinleyicimizin mesajı şöyle. Rüyasında dozerli kabus görmüş zavallı dünya liderimiz. Garibi çok görmeyin, zordur korkuyla yaşamak diyor. Gezide iktidar tamamen gol ve goller yedi. Hala acısını çıkartmaya çalışıyor. Halk kazandı ve her zaman kazanır. 15 Temmuz'da aynı benzer düşman yaratarak kankilerini yem olarak kullandılar. Kısaca düşmandan beslenme, oy devşirme. Halk kazanır, kazanacak. Sadece akıllı olsun yeter. Önünde kimse duramaz demiş bu dinleyicimiz. Evet sayın dinleyiciler, hafta sonunda Türkiye'de büyük heyecan var Süper Lig'de. Herkes şampiyonu bekliyor. Türkiye Süper Ligi'nde bu hafta sonu şampiyonluk heyecanı var. İkinci Fenerbahçe ile arasında 11 puan olan Trabzonspor bu hafta sonu puan kazanması durumunda ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Trabzonspor'un bu haftaki rakibi Antalyaspor ve evinde oynuyor. Maç Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle pazar sabah 3.30'da başlıyor. Maç öncesinde biletler tükendi. Maç biletleri kara borsada 30 bin lirayı bulan fiyata satışa çıkarıldı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü de ihbarlar üzerine harekete geçti. Kombine kartı olmayan ve takımlarının maçlarını izlemek için yurt dışından gelecek kişileri hedef alan bazıları 500 liradan satılan kale arkası biletine 5000, 5000 lira olan VIP Platinum biletlerine de 30 bin lira istiyor. Bu hafta Süper Lig'de oynanacak diğer maçlarsa şöyle. Giresun Adana Demirspor, Fenerbahçe Gaziantep, Konya Fatih Karagümrük, Kasımpaşa Başakşehir, Hatay Altay, Antalya Yeni Malatya, Kayseri Beşiktaş, Galatasaray Sivas ve Göztepe Rize. Avustralya toplum takımlarımıza bakacak olursak Victoria Premier Lig'inde oynayan Hume City yani Anadoluspor yarın akşam evinde 7'de Eastern Lions'ı ağırlayacak. Victoria Eyalet Kuzeybatı 1. Ligindeki Hilalspor yani Wirral Sea United yarın 3'te deplasmanda Keeler Park'la karşılaşıyor. Eyalet Kuzeybatı 2. Ligindeki Albion Türk Gücü Albion Rovers yarın 3'te deplasmanda Mill Park'la karşılaşırken aynı ligdeki Charlespor yani Hume United de yarın 8'de Epping City'yi konuk ediyor. Avustralya Ligi'nde ise bu akşam Melbourne Victory Wellington oynuyor. Yarın 4'te Central Coast Western United, 7.45'te de Perth, Western Sydney ve Adelaide Brisbane maçları var. Sayın dinleyiciler, kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Bir hatırlatmak istediğim başka bir şey de yarın Broadmeadows Central Alışveriş Merkezi'nde saat sabah 10 ile 14 arasında olacağımız haberi. Burada Liberal Parti ve İşçi Partisi ve Yeşiller'den temsilciler, adaylar sizinle konuşma fırsatı bulacak. Biz de sizinle röportaj yapma fırsatı bulacağız. Ben orada olacağım. Bizimle konuşmak isterseniz lütfen Broadmeadows Central Alışveriş Merkezi'ne gelin. Kmart, merkezdeki Kmart'ın önünde olacağız. Sayın dinleyiciler, bir sonraki programımız pazartesi saat 14'te başlayacak. Ramazan Bayramı Arifesi pazartesi. O zamana kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir hafta sonu diliyoruz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.